أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبأ سوresi ile beraberiz ve Süleyman Aleyhisselam'ın yanındayız. Son günleri ve vefat haberi. Aslında bu bölümü okumak için zamanda ve mekanda bir yolculuk yapsak istiyorum. Gerçi Kudüs'e, Süleyman Mabedi'nin oraya, yani Mescid-i Aksa'ya gitmek çok o kadar zor değil. Gidilebilir elbette, fakat bu mekanda yolculuğun kolaylığı ya zamanda nasıl gideriz? Allah kolaylık versin. Geriye dönüyoruz. Bundan yıllarca önceye. İsrailoğullarıyla beraberdik. İsrail Aleyhisselam'ın yanındaydık. Elbette onlar bizim babamızın çocukları. Yakup Aleyhisselam, iki oğlu Mısır'da haber aldı. Onların yanına doğru, torunları, oğulları, gelinleri, yakınları, tüm aileyle hareket etmişti. Şimdi artık hepsi Mısır'dalar. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın hayat programı, hepsi tabi ve teslim oldular. Derken İsrailoğulları belki yeni hayatın şımarıklığından isyana gark oldular ve nimetler ellerinden alındı. Artık İsrailoğulları köle durumundalar. Firavun oğulları var, saltanat sahibi, ve İsrailoğullarından birini Cenab-ı Hak özel eğitime tabi tutuyor. Gerçi o dönemde bilmiyoruz. Bu neyin nesi diye merak ettiğimiz de doğru. Bir çocuk suda bulunuyor, saraya alınıyor, orada büyüyor derken bir adama yardım için bir adama vurunca ölüyor öteki ve Medyen'e doğru yola çıkış. Yola çık diyen Allah, yol gösteren Allah, yolu tarif eden Allah karşısına Şuayb'ın iki kızını, sonra Şuayb Aleyhisselam'ı çıkaran Allah derken belli bir eğitim dönemi ve geri dönüş. Bir ağacın karşısında, bir dağın eteğinde, Tur'da Allah ile ilk buluşma, ilk konuşma. Sonra Mısır'daki yıllar. Bunlar kafamızda canlı, bunlar gönlümüzde yer tutmuş, bunlar hayatın temel prensipleri derken, olabildiğince, düşünülebildiğince, var olabildiğince bir kavganın, bir küfür, İslam, itaat, isyan savaşının Mısır'da sergilendiği uzun yıllar. Musa Aleyhisselam, yanında Harun Aleyhisselam, karşısında Firavun oğulları, Firavun, Haman ve de İsrail oğullarından belki tek destekçileri Karun karşı taraftalar. Sonra Mısır'dan çıkış. Daha önce gidilen yol yeniden kat edilecekti. Ama önlerine çıkan bir deniz vardı. Olsun. Musa Aleyhisselam'da da asa vardı ya. Bir yol açıldı kupkuru. Allah'ın açtığı bu yolda, peygamberin eşliğinde, onun programında, onun denetiminde yürüyenler karşıya geçtiler sağ ve salim. Ama şeytan güdümünde, şeytanın denetiminde, şeytanın ihvasıyla, onun kandırmasıyla yürüyenler aynı yolda helak oldular. Boğulup gittiler Firavun oğulları. Ve karşıya geçtikten sonra yıllarca eğitim dönemi, Tur'un eteklerinde buzağı, ona tapış, sonra iş ortaya çıktı. Derken Musa aleyhisselam orada onlara kalın artık dedi. Başka çare yoktu. Onlar orada kalacak, yeni bir nesil yetişecekti. İşte o yeni neslin içinde Davud aleyhisselam vardı. Karşıya geçenler, yani Medyen'e gidenler içinde, Medyen'deki cebbar, zorba bir kavme karşı savaş açanlar içinde, Talut ve Calut'un savaşı, karşı karşıya gelişleri ortamında, Talut ordusunda bir nefer derken, Cenab-ı Hak o tek bir nefere, Davud'a peygamberlik verdi, aleyhisselam oldu. Saltanat verdi, melik oldu. Hayata hakimdi. Kuşlar, dağlar onunla birlikte tesbih ediyorlar. O demir istediği gibi elinde yumuşak, dilediği şekli veriyordu. Hayata hakimdi. Fasl-ı hitap verilmiş. Hayatın problemlerini hallü fasl etme, konuşma gücü verilmişti. Arkasından yerine oğlu Süleyman aleyhisselam geçti. Sarayda doğan çocuk. Saltanatın çocuğu. Hakimiyetin örneği, yokluk görmemiş, zayıflık bilmemiş, çaresizlik tatmamış, her istediği olmuş, her istediği olma ortamında yetişmiş, Allah onu özel olarak imkanların çocuğu olarak dünyaya göndermiş ve kendisine peygamberlik lütfetmiş, kuşların dilinden anlasın diye, cinler emrinde olsun diye, dağları bilsin, nehirlere hükmetsin, hayata hakim olsun diye, rüzgar da onun emrinde etsin, istediği yere onu götürsün, dilediği yerden geri getirsin diye, nice nice nice imkanlar lütfetmiş Allah Süleyman aleyhisselama. İşte Süleyman aleyhisselam, bugünkü Kudüs ve çevresi, merkez olarak saltanatını yaşarken, öyle istedi. Peygamberler Allah'ın gözetiminde, Allah'ın bildirmesiyle, Allah'ın vahiyle isterler ya da kendi kendilerine istediklerini Allah onaylarsa istemeye devam ederlerdi ya. Cenab-ı Hak Süleyman aleyhisselamın bir mabet yapmasını emir buyurmuştu ki öyle anlıyoruz. O da cinlere emretti. Kudüs'te Süleyman mabedi diye de bilinen ama İslam aleminde Mescid-i Aksa olarak tanınan mabedin yapımına başlandı. Cinler çalışıyorlardı. Çünkü Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışan cinler benna ve gavvas idiler. Dalgıçlık da yaparlardı ama bina ustasıydı da onlar, duvar örmeyi, bina yapmayı, mescit bina etmeyi bilirlerdi. Hem daha nice şeyler yapmıştılar. Min meharibe ve temâthîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûr-i râsiyât denilmemiş miydi Sebe 13. ayette? İşte o döneme yeniden uzanıyoruz bulunduğumuz yerden. Sen belki sofranın başında ya da köşene çekilmiş, koltuğuna kurulmuş, minderine oturmuş vaziyette ya çocuklarınla ilgilenirken sen veya eşinle beraberken sen ya da işinle beraberken sen ya da hayatın bir bölümünü yaşarken sen şimdi aklına geldi düşünüyorsun ve dikkat ediyorsun ama zamanda bir yolculuk, mekanda bir yolculuk, düşünce dünyanda bir yolculuk gerçekleştiriyorsun ve Mescid-i Aksa'nın karşısındasın. Sen bu kelimeyi biliyorsun. 17. sure İsra suresi 1. ayette çok duymuştun. Sübhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa demişti Allah. Demek ki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir yolculuk, bir gece yolculuğu vardı Kur'an'la tanıtılan ve Peygamber Efendimiz bu yolculuğu yapandı. Bizim peygamberimizdi, yanında iki yol arkadaşı vardı, Cebrail ve Mikail. Bir gecede olmuştu bunlar. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. kat semadan sonra Sidretül Münteha'ya, sonra Cenab-ı Hak'la doğrudan mülaki oluş, ama kelimeyi özellikle böyle kullandım. Bilmem ki nasıl oldu, nasıl vahyedildi, işte o zaman olan oldu, vahyedilen edildi denildiğine göre öyle söylüyoruz. Sonra geri dönüş ve yine Mescid-i Haram çevresinde Peygamberimiz. İşte Mescid-i Aksa'yı böyle tanıyoruz. Ama bu konuda biraz inceleme yaparsanız göreceksiniz. Adamın biri çıkacak diyecek ki, Mescid-i Aksa mı? Tamam, sizin peygamberiniz, o bizden değil çünkü bunu diyen, sizin peygamberiniz bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Doğru bunlar. Ama Mescid-i Aksa denilen şey, Mekke'de şöyle aksa bir mescit, kelimenin Türkçe'ye karşılığıyla uzak bir mescit demektir. Peygamber, sizin peygamberiniz Mekke döneminin sonlarına doğru canı sıkılmış, morali bozulmuş, aklına gelmiş veya öyle gerçekleşmiş veya tesadüfen hani çıkmış dolaşırken Mescid-i Haram'ın yanındayken hadi bir de bakmış ki kendini Mescid-i Aksa'nın yanında, yani Mekke'deki o taşradaki şöyle dışarıdaki varoşlarının kenarındaki şehrin uzak bir bölümündeki Aksa Mescid'in yanında kendini buluvermiş, derken düşünmüş, ah demiş, peygamberler demiş, olsaydı onlar demiş, namazda ben onları düşünsem, onlar beni düşünse demiş, demişmişten sonra gelmiş Mescid-i Aksa'ya, hepsi bu kadarmış yani. Ey Müslümanlar, diyor sanki adam, aklınızı başınıza alın, dikkat edin, böyle bir mescid sadece Mekke'deki bir mescittir. Siz Kudüs'teki Mescid-i Aksa zannetmeyin. Olur mu öyle şey? Kudüs Aksa olur mu? O ta ötelerin ötesinde ne alakası var? Muhammed'in buralara gelmeye ne niyeti var? Ne ilgisi vardır? Sizin bu bölümle, bu mabetle, burasıyla uzaktan yakından ilginiz yok. Bunu böylece bilesiniz diye kendiliğinden olduğu gibi hem Mescid-i Aksa'ya sahiplenecekler hem de Miraç denilen muhteşem bir olayı diskalifiye edip, yok aslı yok zaten o işlerin, uyduruk şeylerdi diyeceklermiş. Desinler, ben aynen öyle gerçekleştiğine inanıyorum. Aksa Mescid, Süleyman Aleyhisselam tarafından Kudüs'te yaptırılan Süleyman Mabedi diye birilerinin bildiği ama kitabımın bana Mescid-i Aksa diye tarif ettiği mescid. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, üç mescit var diyordu. Onlar için atını hazırlarsın, eğerini vurursun, binitini hazırlarsın, binersin, yola çıkarsın, caizdir bu üç mescitten namaz kılmak için. Birisi Harem Mescit, birisi Aksa Mescit, birisi de şu Medine'deki benim mescidim diyordu. Ben bu üç mescidi yolculuk yapılmaya değer yerler biliyorum ondan dolayı. Dönelim Süleyman Aleyhisselam zamanına. Hadi onunla beraberiz. Az biraz gözünün önünde durmadan şöyle arkasına, arka tarafına geçelim. Az yüksekçe bir tepenin başında kendisine özel camdan, camekandan bir köşk yaptırmış. Onunla mabedin yapılışını seyrediyor. Bir anlamda kontrol ediyor. Ama dikkat edin, sizin bildiğiniz gibi değil. Yani haşa şantiye şefi diye tarif etmiyorum. Ama gerekmez mi? Öyle uygun görmüştür. Yani asasına dayanacak, çevreyi seyredecek derken mabedin inşasına göz kulak olacak. Bakıp çekecek. Çünkü onu yapanlar cinler. Eğer onları kontrol etmezse onlar tövbe billah. Hani öyle denir ya, bu can yakıcı, azap verici bir ortamda bir an bile kalmazlar eğer Süleyman Aleyhisselam'ın hakimiyeti olmasaydı. Öyle oldu nitekim. Oradan teşerrüf ediyordu. Oradan bakıp duruyordu. Az yüksekten görüp gözetleyip duruyordu. Acaba ne olacak diyordu. Yani bu insanlar, bu mabet, bu cinler, bu hayat, acaba bu dünya, elbette bunları düşünmez miydi Süleyman Aleyhisselam? Kulluğun gereklerini düşünendi çünkü peygamberdi. Öylece kontrol edip dururken, görüp gözetleyip dururken, işte oradan bakıp dururken, ama o da insandı. Bu saltanata rağmen o da ölecek. Yani şerefli bir ölüm olunca, Türkçe'de öyle kullanıyoruz, vefat edecekti. Allahu Teala Sebe suresinin 14. ayetinde işte Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından söz ediyor. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, peygamberlerden herhangi birinin doğrudan ölüm haberinin böyle detaylı verildiğini göremiyoruz hiç. Gerçi İsrailoğulları nice peygamberleri öldürdüler haberini alıyoruz. Ama tek tek bir bir ölümünden söz edildiğini görmüyoruz. Hatta mesela merak ettiniz mi? Nuh Aleyhisselam 7 kişi mi 40 kişi mi nedir? Gemiyi aldığı insanlarla tufandan sonra yeryüzüne inmişti de ne oldu ondan sonra bilmiyoruz. Peki ya Ad kavmi helak olduktan sonra Hud Aleyhisselam? Semud kavmi helak olduktan sonra Salih Aleyhisselam? Ama Lut kavmi bütünüyle kavim yerleşim alanıyla birlikte yerle bir olduğu zaman Lut Aleyhisselam ne yaptı? Hani onlar kavimlerinden ayrıldıktan sonra kavimleri helak olmuştu. Peki ama ne oldu ondan sonra? Vefatları nasıl, nerede gerçekleşti? Var mı bir haber? Niye olsun ki? Örnek alınacak bir taraf olsaydı Allah söylerdi elbette. Hakkın ve hakikatin anlaşılması ve anlatılması adına söylenmesi gereken, anlatılması gereken, anlaşılması gereken bir bölüm olsaydı elbette Cenab-ı Hak onu bize tanıtırdı. Ama bakın Süleyman Aleyhisselam'ın vefatıyla bir hak anlatımı gerçekleşiyor. Demek ki bir cam mekan, köşk, camdan bir bölüm, çevre onu görüyor, o çevreyi görüyor ama doğrudan ilgi alanları, ilgi imkanları yok insanların. Cinler de öyle bakıyorlar, Süleyman orada kendilerine bakıyor Aleyhisselam ama diri mi bakıyor, ölü mü bakıyor bilmiyorlar. Felemma qabayna aleyhil mevte, işte tam o zaman ne cinlerin hesabında var, ne Süleyman Aleyhisselam biliyor, ne insanlar bilebiliyor, ne mahlukat ve mevcudat, sadece Allah biliyor ölümün ne zaman geleceğini. Takdir ediyor Allah, ölümü biz onun adına takdir edince diyor, karar verince, ma dellehum ala mevtihi, onun vefat ettiği gerçeğini onlara hiç kimse haber veremeyecekti. Çünkü yanına yaklaşacak kimse yoktu. Yani, ey Süleyman ne haber? Kıpırdamadan duruyorsun. Baksana, ama bak elçiler geldi. Ama iş var, ama rüzgar, ama söz dinlemez kuşlar var. Ama gidenler, ama gelenler var. Bak dinlesen ya bir. Bak bizim derdimiz, bak bizim sıkıntımız var. Toplantıya katılacaktın, çevreye bakacaktın, bir de başka tarafı kontrol edecektin diye. Kimse ona söz söyleyecek halde değil ki. Hem kimi rivayetlere bakılırsa, o dönemde sultan ya da kral ya da hakim durumda olanların, hakimiyet konumunda bulunanların böyle özel ibadet ve itaat pozisyonları da varmış. Yani ayrılır çekilirmiş insanlardan ve kimse onu rahatsız etmezmiş. Çünkü onun yerine hayat dengede düzene koyan birileri, onun emirlerini gerçekleştiren birileri olurmuş her zaman. Onun için Süleyman Aleyhisselam vefat ediyor. Elbette edecekti zaten vakti gelince. Ne öne alınacaktı bu bir saat, ne geriye kalacaktı. Ama onun ölüm haberini, onun vefat ettiğini onlara, cinlere ya da hiç kimseye hiç kimse haber veremeyecekti. İlla dâbbetül ardı te'külü minsâete. Onun asasını yiyen bir ağaç kurdu bütün aleme, kıyamete kadar bütün varlıklara Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını haber veriyor, onu bildiriyor, onu ilan ediyordu. Meğer asasına yaslanmış kalmıştı. Öyle duruyordu. Allah onu öyle tutuyordu. Asayı bir kurt yemeye başladı. Sonra kurdun yediği asa çürüdüğünden dolayı Süleyman Aleyhisselam'ın cesedini taşımaz hale gelmişti. Ve böylece ceset yıkıldı. Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiği böylece açığa çıktı. Felemma harra, o yere kapaklanınca, yani tabir yerindeyse secde-i rahmana kavuşunca, cesediyle yine Allah'ın huzurunda yerle bir secdede bulunca kendini, tebeyyenetil cinnu bir gerçek ortaya çıkmıştı. Böylece anlaşıldı ki cinler en levkanu ya'lemun el gaybe, eğer gaybı bilselerdi ma lebisu fil azabil muhin, bu kahredici, bu mahvedici, bu gerçekten onları darda ve zorda kılıcı, bırakıcı azabın içinde kalmazlar, öyle çalışmaya devam etmezlerdi. Demek ki Süleyman Aleyhisselam'ın vefatının böyle bildirilmesinin, anlaşılmasının gecikmesinde özel bir hikmet anlatılıyor bu 14. ayetle. Cinler gaybı bilmez, bunu bilin ey kullarım diyor Allah. Çünkü bilselerdi Süleyman Aleyhisselam vefat eder etmez anında dağılırlar. Bir daha onları toplama imkanı kalmazdı. Onlar esir olarak, onlar köle olarak, onlar mecburen çalışıyorlardı. Ama vefatı haber alamayınca devam ettiler. Haberdar olur olmaz da dağılıvermiştiler. Konuyla ilgili zaman zaman Kur'an'ı okuyup hayatını onunla düzenlemek isteyenlerden geldiğini bilmiyorum ama Kur'an'a eleştirel yaklaşımı iş edinen, din edinen kimselerden itirazlar görüyoruz. Olmaz efendim. Bir adam ölecek, hem sultan olacak, hem kral olacak, hem imparator olacak, hem hayatı düzenleyecek, hem ölecek, hem kontrol edecek, hiç değil şantiye şefi bile olsa vefat ettiğini amel eder, işçiler bilmeyecek. Ta efendim kurt yiyecek de asayı günlerce, mesela bir ay kadar sonra bakmışsınız ceset düşünce vay cinler anında hemen ortalıktan kaybolacaklar. Bu nasıl mümkünmüş? Evet. Ama yoksa bunu sana cinler mi söyledi diyesim geliyor. Çünkü böylece onların acizlikleri, zayıflıkları, akılsızlıkları, gafletleri anlaşılıyor da ondan itiraz ediyorlar galiba. Yok efendim diyor sanki cinler, hani şu Müslümanlara cephe alan, onları saptırmaya çalışan iblisin uşağı cinler var ya, sanki onlar uyduruyor bu yalanları da kimi gafil Müslümanlar da peşinde gidiyorlar gibi. Yok efendim diyor cinler, öyle şey mi olur? Bakın siz gözünüzü kırpmadan anlarız. Dönmeden, düşünmeden, kendi kendinize konuşmadan, yattığınız yerde düşündüğünüz, kalktığınız yerde düşüneceğiniz şeyleri biz biliriz. Biz her şeyi biliriz. Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Sizin aslında Tanrı diye peşinde koşacağınız asıl varlık biziz ama siz bilmiyorsunuz. Gelin etmeyin, eylemeyin, yanılmayın. Biz güçlü varlıklarız. Hatta siz bile aslında bunu kabul ediyorsunuz da bunu galiba saklamak istiyorsunuz. Bir başka Tanrı'nın kulu kölesi olmak sizin hoşunuza gidiyor. Korkuyorsunuz ondan galiba diyorlar. Mesela cin gibi diyorsunuz kimi çocuklarınız çok başarılıysa. Neden? Çünkü cinler çok başarılı da ondan. Ya da cin göz diyorsunuz, cin gibi diyorsunuz, cinden diyorsunuz, cin diyorsunuz. Öyleyse bütün bunlar aslında bizim gücümüzü anlatır. Fakat siz inadına her şeye rağmen bunu kamufle etmeye, saklamaya çalışıyorsunuz. Yani bizim o günkü adamlarımız ki hala bugün de yaşayan, o gün o Süleyman mabedini yapmaya çalışanlardan bugün hayatta olanlara soralım. Eğer onlar size evet doğru biz enayice çalışmaya devam ediyorduk ama meğer ölmüş de haberimiz yokmuş derlerse tamam inanalım diyorlar ve bizi kandırmaya çalışıyorlar galiba. Ne derlerse desinler. Kim nereden bilgi ve belgeler bulup gelirse gelsin, getirsin. Gözümüze koysunlar isterlerse, kalbimize yerleştirsinler. Yine reddedecek, yine inkar edeceğiz. Çünkü Allah diyor ki, evet her şey ayan beyan ki, anlaşıldı ki cinler eğer gaybı bilselerdi, bilmezler, yarını bilmezler, kimin ne zaman öleceğini, kimin nerede ne yaptığını, nasıl olduğunu bilmezler. Hatta hem de baksalardı gördükleri Süleyman Aleyhisselam'ın meğer ki vefat ettiğini bile bilmezler. Dolayısıyla şayet bilselerdi ma lebithu fil azabil mühin, mühin bir azapta kalmazlar, mümkün değil o azabı çekmezlerdi. Gerçekten zor bir işte çalışıyorlardı. Yoğun bir tempoyla çalışıyorlardı. Kaytarma imkanları yoktu veya kaçma imkanları yoktu. Mühindi, psikolojik bir azaptı, kahredici bir azaptı alçaltıcı bir azaptı. O azapta devam edip durmazlardı ama çareleri yoktu. Meğer ki gaybı da bilmezlerdi. Gayb sadece Allah'ın bildiği, bize bildirince bilebileceğimiz, değilse bilmemiz mümkün olmayan, özetle Allah'ın gazap ve rıza yollarıdır. İnsanlar ne bilirlerse Allah'ı razı edeceklerini, ne bilmezlerse Allah'ı razı edeceklerini, ne bilirlerse Allah'ın gazabına uğrayacaklarını, ne bilmezlerse Allah'ın gazabına uğrayacaklarını, kendi kendilerine bilemezler, ancak Allah'ın bildirmesiyle bilirler. Öyle ya, söyleyin bir insan ne zaman öleceğini, saatine, dakikasına, hatta saniyesine kadar bilse, hayat daha mı tatlı olur diyorsunuz? Nereden çıkardınız? Demek ki hayatın tatlı olması anlamına gelmezmiş. Gerçek acılık da oymuş der, yine inkar ederiz. Çünkü Allah böylesini emretmiş, böylesini var kılmış, böylesini yaratmış ve buna güzel demiştir. Biz de o güzele boyun eğeriz. Özetliyoruz. Davud aleyhisselam, Abdümünib olarak karşımızda. Sonra Süleyman aleyhisselam, aynı fasıldan bir örnek, özel bir örnek olarak karşımızda. Ama insan olarak karşımızda, tarihte kendisi gibisi olmayan bir saltanatın sahibi, bu kadar saltanata, bu kadar imkana rağmen yine Müslüman, yine Müslümanlığın örneğidir. Ama gel gör ki vefatıyla da hakkı anlatır, vefatıyla da gerçeği anlatır. Evet, Sure Sebe ayet 15. Bu gerçeklerden sonra Cenab-ı Hak şöyle özel bir habere başlar. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ Cennetâne an yeminin ve şimal. كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ Kur'an-ı Kerim'de bütün sureler birbiriyle özel anlamlı, özel uyumlu. Her ayet de öyle, birbiriyle özel uyumlu. Her ayetin her bölümü de öyle elbette. Bu Davud ve Süleyman aleyhisselamdan sonra Sebe diyarına söz getirilince ben hemen Saba melikesi Belkıs aklıma geldi. Süleyman aleyhisselamdan dolayı bakın ne kadar enteresan bir uyum, tamam. Ama bir başka veçhesi var gibi geliyor bana. Beraber düşünelim, yanlışsa birlikte vazgeçelim, doğruysa hayatımızın örneği ve kuralı olsun. Diyor ki sanki bu ayetle Cenab-ı Hak, kullarım, herkes Süleyman gibi olmayacak. Hatta hiç kimse öyle olmayacak. Hem peygamber olmayacak, hem de ona verilen imkanlar kimseye verilmeyecek artık. Öyle istemişti Süleyman aleyhisselam, benden sonra kimseye verme demişti. Öyle de oldu. Ama Süleyman kadar olmasa da ey kullarım, ben de nicelerine, bakın mesela Sebe diyarına ve sizin bulunduğunuz konumu böylece irdeleyin, size nice imkanlar vermedim mi? Bakın ayetler ve alametler, işaretler yok mu? Bulunduğunuz yeri şöyle bu anlamda bir gözetin, tekrar gözden geçirin, meskeninizi, dar ve diyarınızı, yurt ve yuvanızı, etrafınızı bir bakın, bir gözden geçirin bakalım. Ne diyor Allah? Sanki Sebeliler gibi misiniz? Sağlı sollu bahçeler mi? Aa, sizin bahçeniz yok, tamam. Bilmem hangi sitenin, hangi apartmanının kaçıncı katındasınız? Sadece balkonda seyredebileceğiniz bir iki saksı çiçek, öyle mi? Öyle değil. Peki ya mutfağınıza gelen o bitkiler, yani yiyecekler, içecekler, sebze ve meyveler, peki onlar hangi bahçeden geldi? Sizin paranızla elde edebileceğiniz bahçeler değil mi onlar? Peki Allah onlar için buyurun yiyin için afiyet olsun demedi mi size? Şükredin ama Allah için. Düşünün, beldetun tayyibe ve rabbun gafur, sadece Sebe için mi? Yani sizinki de öyle değil mi? Bulunduğunuz bölge, hapishaneye göre ne kadar güzel, tayyip bir belge. Hastaneye göre ne kadar güzel, tayyip bir belde. Ama çevrenizde akrabanız, eşiniz, dostunuz, tanıdığınız, bildiğiniz geçimsiz, dirliksiz insanların evlerine, barklarına göre ne kadar da hoş, güzel bir belde değil mi? Ama bütün bunlara karşın siz yine de yanlış yapan, siz yine de hata eden birilerisiniz ya, öyleyse unutmayın, Rabbiniz gafurdur, mağfiret eder ama siz istiğfar etmeyi unutmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.